TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu stüdyolarından sesimizi canlı olarak ulaştırmaya devam ediyoruz. Programımızın bugünkü son bölümünde sizlerle birlikteyiz ve iki konuğumuzla stüdyomuzda buluştuk. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında yapılan değerli çalışmaları bizimle paylaşacaklar. Ana konu başlıklarımız tarımda pestisit kullanımı, bunun zararları, alternatif biyolojik çözümler ve gıda güvenliği de olacak tabii ki. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Güray Ferizli, hoş geldiniz Sayın Ferizli.
Hoş bulduk.
Ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı Direktörü Profesör Doktor Umut Toprak da bizimle birlikte. Sayın Toprak, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben izninizle hemen Sayın Ferizli'ye dönmek istiyorum ilk sorumda. Moleküler entomoloji nedir? Bize açıklayabilir misiniz? Hangi alanı inceleyen bir bilim dalıdır?
Moleküler entomoloji, entomolojiyi önce açıklamak gerekiyor. Evet. Entomoloji, böcekler bilimi diye basitçe söyleyebiliriz. Neticede hücrelerden oluşmakta. Bu hücrelerdeki genetik yapı üzerindeki birçok çalışma moleküler entomolojinin içeriğine giriyor. Ama bu konuda asıl işin sahibi Profesör Doktor Umut Toprak. Aslında ben onun sizin sorunuzu doğrudan Umut Bey'e yönlendirmeyi arzu ederim.
Peki, o zaman Umut Toprak'tan da dinleyelim devamını.
Evet, teşekkür ederim Ahmet Hocam, nezaket gösterdim. Tabii entomoloji hocamın da dediği gibi böcek bilimi, böceklerin tarımsal olarak zararları var fakat diğer taraftan faydalı böcekler de var. İşte hepimizin bildiği gibi bal arısından tutun da ipek böceğine kadar. Ama gerek tarımsal olarak zararlı böcekler olsun, gerekse faydalılar olsun, bizim gözle göremediğimiz ama bir şekilde o canlıların yaşamında rol oynayan, o yaşamı yöneten bir moleküler yapı var. Buna DNA diyoruz. Aslında DNA bütün canlıların, biz insanlar da aynı şekilde içerisinde bulunan genlerle bir şekilde yaşamımız, biyolojik aktivitelerimiz yönetiliyor. İşte moleküler entomoloji, daha doğrusu daha geneli itibariyle moleküler bilimler DNA düzeyinde bu faaliyetlerin incelendiği, özellikle bizim klasik yöntemlerle cevaplarını bulamadığımız sorulara cevap bulma adına kullandığımız metotlar ve bu metotların, bu moleküler metotların oluşturduğu bir alt bilim dalı diyebilirim.
Evet. Aslında zararı varsa bu böceğin, bunu en aza indirgemek, bir yararı varsa da bunu ortaya çıkartmak ve farklı alanlarda kullanmak, değil mi? Yaptığımız çalışmalarda bu yönde, laboratuvarda.
Kesinlikle. Yani tabii biz tarımsal faaliyetlerde mümkün olduğunca çevre dostu ama bir şekilde ürünü de maksimum verimle üretmek istiyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi faydalılarda da mesela bir bal arısının bal üretiminden tutun da bir ipek böceğinin ipek üretimine kadar. Burada da yani amaç tabii ki en kaliteli ve maksimum verimi almaktır. İşte klasik yöntemlerle bulamadığımız çözümleri moleküler yöntemlerle bulmaya çalışıyoruz diyebilirim.
Harika. Şimdi bizim edindiğimiz bir bilgi var size dair. Scholar GPS tarafından yayımlanan ve son 5 yıldaki akademik ve bilimsel performansa göre tüm dünyada 30 milyon araştırmacı arasından en yüksek sıralı bilim insanları listesine girmeye hak kazanmış bir isimsiniz. Profesör Doktor Umut Toprak. Dinleyicilerimize de tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu hangi çalışmalarla oldu? Şimdiye dek ne gibi çalışmalar yürütüldü bu böceklere dair?
Evet. Teşekkür ederim tekrar.
Tebrik ederiz ekibinizi ve sizi. Ekibinizi de dinleyelim sonra. Kimler yer alıyor bu çalışmalarda?
Memnuniyetle. Şimdi şöyle, tabii moleküler entomoloji çok geniş bir alan ama bir şekilde bizim laboratuvarımızın iki temel amacı var. Çalışmalarda bu yönde aslında yapılıyor. Birinci amacımız tarımsal zararlılarla mücadelede bir şekilde daha efektif, daha çevre dostu, zararlıya özgü mücadele stratejilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu noktada da bu moleküler metotları kullanıyoruz. Çalışmalarımızın dolayısıyla önemli bir kısmı bu yönde. Diğer taraftan bugün belki konunun içerisinde olmayacak ama bir de böceklerin özellikle insan metabolizma hastalıklarında model olarak kullanımı var. Bu da özellikle bizim diğer ikinci çalışma kolunu oluşturuyor ama tarım özelinde konuşacak olursak özellikle çevre dostu, daha etkili, zararlıya özgü bir mücadele yöntemi geliştirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Moleküler bilimler bu açıdan bize gerçekten büyük nimetler sunuyor.
Evet, bu arada bu insan fizyolojisine dair yaptığınız çalışma patates böcekleriyle yapılan değil
evet,
mi? O da çok
evet.
İlginç.
Evet.
Belki vaktimiz kalırsa onu da dinleriz detaylarıyla, mutlu da oluruz.
Evet.
Yine Profesör Doktor Ahmet Güray Ferizli'ye dönmek istiyorum ben. Bu son dönemde işte birçok üründe pestisit var, buna ilişkin videolar çekiliyor, paylaşılıyor, işte bunlardan nasıl arındırabiliriz gıdamızı, bunu konuşuyoruz. Önce bir güvenli gıda tam olarak nedir, bunu açıklayabilir miyiz? Bunun standartları nelerdir Sayın Ferizli?
Şimdi dünyadaki nüfusun sağlıklı beslenebilmesi için tarımsal üretimin belli bir düzeyde olması gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda tarımsal üretime bizimle paydaş olan böcekler var.
Evet.
Neticede hastalıklar var. Dolayısıyla bu böcekler ve hastalıklardan kaynaklanan zarar aslında tolere edilmeyen bir zarar olarak karşımızda duruyor. Şayet önlem alınmadığı takdirde de bu zarar çok yüksek düzeylere çıkabiliyor. Bu zararlarla ve hastalıklarla mücadelede savaşımda kullanılan yöntemlerden biri ve ana yöntem kimyasal savaşım dünyada ve ülkemizde.
Ve en kolay olarak görülen
evet,
mi acaba?
Evet. Tabii kimyasal savaşımın birçok olumsuz yönleri var ama bazı noktalarda da onlardan ari bir üretim yapmak şansı da pek yok. Dolayısıyla burada çok dikkatli bir kullanımla, mantıklı bir kullanımla yaklaşmak gerekiyor. Şimdi bu zararlar ve hastalıklarla mücadelede kullanılan biz kimyasallara pest ismini veriyoruz. Neticede baktığımızda dünyada pestisit kullanımı yaklaşık 4,5 milyon ton civarında, ülkemizde kullanımı yaklaşık 50-55 bin ton civarında, hektar başına Türkiye'de ortalama kullanıma baktığımızda 2,3 kilogram olarak görülüyor. Bu da Avrupa Birliği ile paralel düzeyde. Yalnız burada bir yanıltıcı bir nokta var. Yani yüksek değil kullandığımız miktar. Ama yanıltıcı çok önemli bir nokta var. Ülkemizde pestisit kullanımının en sık yapıldığı, en fazla olduğu bölgeler Akdeniz, Ege, kısmen Marmara tarafı. Yani entansif tarımın, yoğun bir tarımın yapıldığı bölgeler. Yani bu anlamda baktığımızda Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Manisa bunlar öne çıkıyor. Dolayısıyla bu bölgeler bazında bakıldığında kullanılan pestisit miktarı Türkiye ortalamasının kat kat kat ve üzerinde. Dolayısıyla
olarak orada bir
burada daha riskli
çıkıyor.
Bir durum var.
Evet.
Şimdi bunların kullanımı ne yazık ki uzun süre kullanıldığında çeşitli problemler ortaya çıkarıyor. En başta zararlarda direnç gelişimi görülüyor. Dolayısıyla daha önce öldüren bir doz artık öldürmez hale geliyor. Ve çiftçi ya da üretici bu anlamda işte dozu artırarak devam ediyor ki bu daha da tehlikeli bir sonuç çıkarıyor. Dolayısıyla bu tarımsal üretimi yani ülkemizde nüfusun 80 milyon işte 2050 yılında 100 milyon olacağını düşünürsek tarımsal üretim korunması, hatta artırılması gerekiyor. Yani burada bir zararlarla bir savaşım söz konusu. Şimdi bu savaşımda tabii sadece kimyasal mücadele yok. Bunun yanında diğer mücadele yöntemleri de var. Ama gerçekçi bakacak olursak kimyasal savaşımı tamamıyla bir kenara atamayız. Şimdi bu anlamda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Birliği 2030'da %40-50 düzeyine indirip daha sonra bunu tamamıyla ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ama %50 civarına bir indirim söz konusu. Ülkemizde de bu anlamda 2019 yılında Avrupa Birliği bu Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2021 yılında bir eylem planı hazırlandı. Burada da öngörü 2030'da işte %40-50 düzeyine indirmek kullanım miktarını. Şimdi kimyasal mücadelede kullanılan bu sentetik pestlerin, yani böcek öldürücü hastalıklarla mücadelede kullanılan bu sentetik kimyasalların aslında kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlardan en basiti son kullanım tarihi ile hasat arasında her bir pestisit ve ürün tipi için belirlenmiş bir süre var. Yani siz hasattan örneğin herhangi bir insektisit, yani pestisit için üzerinde yazıyorsa ki domatesde hasattan en erken 7 gün ara olması gerekir uygulamayla beraber. Demektir ki siz bu insektisiti ya da pestisiti en az 7 gün önce kadar uygulayabilirsiniz. Yani hasattan 3 gün önce bu işi yaparsanız bilin ki üzerinde pestisit kalıntısı çok daha yüksek düzeyde.
Çok açık ve net bir kullanım talimatı var o zaman.
Evet.
Işte peki bu, bunun denetimi yapılıyor mu? Çiftçi, üretici bunu kullanıyor. Bizde yani, biliyorsunuz bir denetim sıkıntısı var.
Evet.
Yaşadığımız yangın felaketi de bu nedenle çıktı. Ve birçok insanımızı kaybettik. Bunun denetimi sağlanabiliyor mu? Evet, bir eylem planı var, yeşil mutabakat var ama...
Denetim konusunda ciddi bir yetersizlik var, evet, söz konusu. Burada tabii temel olarak bunun üreticinin bilinçlendirilmesi ve Türkiye'deki bayilik sisteminin bilgi birikiminin çok çok daha üst düzeye çıkarılması gerekiyor. Bilimsel olarak bu pestlerin ürünlerden giderilmesiyle ilgili bazı çalışmalar var.
Evet.
Ozon mesela bu anlamda pestisitlerin parçalanmasını sağlamada bazı pestisitlerde kullanılmaya başlandı yeni araştırmalar şeklinde, ama pratikte daha henüz bir şey yok. Yani dolayısıyla eğer kimyasal kullanacaksak orada belirlenen süreye çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet.
Tabii kimyasal mücadelenin dışında diğer yöntemler de var.
Evet.
Zararlarla savaşımla. Bunlardan bir tanesi fiziksel savaşım. Yani fiziksel savaşım aslında kenara atılacak bir savaşım yöntemi değil. Bazı alanlarda mesela depolanmış ürünlerde aslında çok kullanılabilecek bir potansiyeli var. Bunun dışında diğer biyolojik mücadele yöntemleri var.
Evet.
İşte Umut Hoca'nın da üzerinde çalıştığı biyolojikler konusu var. Ve entegre mücadele var. Şimdi dolayısıyla ben bu biyoinsektisitler konusunda daha ayrıntılı bilgi vermesi amacıyla sözü Umut Bey'e vermek
evet,
istiyorum.
Yine Profesör Doktor Umut Toprağı dinleyelim. Bu alternatif biyolojik çözümler neler? Sizin çok ilginç bir çalışmaya imza attığınızı biliyoruz. Örümcek zehri ve RNA'dan bir prototip tarım ilacı ürettiniz. Bunun detaylarını da öğrenelim.
Evet. Şimdi tabii yaklaşık 20 yıldır bu konuda aslında resim ortaya çıkmaya başlayınca, yani tarım ilaçlarının, kimyasalların olumsuzlukları, alternatif ne olmalı sorusuna yönelik pek çok araştırma gerek akademide gerekse özel sektörde yapılmaya başlandı çok yoğun bir şekilde. Pek çok şey denendi tabii. Fakat burada iki temel parametreyi göz önüne alarak stratejilerin kurgulanması gerekiyor. Bir tanesi hiç kuşkusuz etkinlik. Yani etkinlik olmadan hiçbir şekilde o başarıya ulaşamaz. Yani bununla şunu kastediyorum. Laboratuvar koşullarında siz bir zararlıyı alırsınız, onun üzerine direkt ilacı geliştirdiğiniz biyomolekülü uygularsınız ve sonuç alırsınız. Fakat arazi böyle bir şey değil. Yani arazide çevre koşulları, pek çok farklı dinamikler var. Dolayısıyla esas aslında işin başarıya ulaşması gerektiği yer arazi. Yani kontrolsüz koşullardır çünkü evet. Arazi. Dolayısıyla birinci koşul budur, etkinlik. İkinci koşul da spesifiklik. Yani bununla neyi kastediyorum? Geliştirdiğimiz metot sadece ve sadece oradaki zararlıya yönelik olmalı. Yani biz bu metodu geliştirirken orada hedef alınmayan, tabii ki başta insan olmak üzere, orada hiçbir günah olmayan bir bal arısı veya oradan tesadüfen geçen bir uğur böceği faydalıdır. Bunlar da zarar görüyorsa bu yine geliştirdiğiniz metodun doğru bir metot olmadığını gösteriyor. Şimdi bu çerçeveden bakılınca bu iki temel faktör, ya tabii buna başka faktörler de eklenebilir. Hiç kuşkusuz maliyet de çok önemli bir faktördür. Hani tarımın doğası gereği sonuçta bu bir ekonomik üretim modeli. Ama bu iki temel prensibi dikkate alarak alternatifler ne olmalı sorusuna işte cevap olarak burada venom bazlı insektisitler ve RNA bazlı insektisitlerin hakikaten yeni teknoloji ürünü ve çok bu iki kriteri de çok iyi sağladığını görüyoruz.
Şimdi bu venom bazlı ve RNA bazlı böcekler neler? Onları bir örnekleyebilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi venom dediğimiz şey Türkçesi aslında zehir. Şimdi doğada bir rekabet var. Bütün canlılar arasında bir rekabet var. Dolayısıyla böceklerin de doğal düşmanları var. Mesela bunlardan bazıları örümcekler, çıyanlar, yine bazen akrepler. Ve bunlar bu mücadele esnasında rakipleri olan böcekleri bir şekilde öldürme adına bu venom adını verdiğimiz zehirleriyle bir nevi onları etkisiz hale getiriyorlar ve ardından sindiriyorlar. Bu konu şöyle gelişti. Acaba bu venomlar nedir? Yani venomun içeriğinde o böceği etkisiz hale getiren şey nedir? Ve o venom nasıl böceği etkisiz hale getiriyor? Ve bu ilişki acaba spesifik midir? Ve venom bilimi ortaya çıktı. Bir bakıldı ki yaklaşık 15 milyon, yani çok büyük bir rakam, evet. Venom var. Farklı 15 milyon venom var. Ve bir venomun içerisinde de alt bir sürü küçük küçük moleküller var. Yani bir venom saf tek bir maddeden oluşmuyor. İşte bu bütün analizler sonucunda sadece belli zararlı böceklere özgü. Çünkü gelişim sürecinde, var olma sürecinde bu canlıların bir karşılıklı spesifik ilişki oluşuyor. Ve bu ilişki üzerine de o venomların sadece o böceklere özgü olduğu, yani diğer bir deyişle bizlere, kuşlara, diğer canlılara bir zararın olmadığı ortaya çıktı.
Sizin özellikle belirttiğiniz gibi aslında hedefe yönelik bir şey söz konusu orada. Bu çalışmanın temelini iki nokta oluşturuyor demiştiniz.
Evet.
Spesifik olması ve aynen. etkinliğinin olması.
Aynen.
Evet.
İşte hem dünyada hem de bizim ülkemizde moleküler entomoloji laboratuvarında bu konuda hakikaten güzel çalışmalar yapıldı ve 2019 yılında dünyada ilk venom bazlı insektisit piyasaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Akabinde de bu teknoloji tabii az önce söylediğim iki kriteri çok iyi sağladığı için Avrupa'da ruhsat almaya başladı. İlk ruhsat veren ülkeler geçtiğimiz yıl Yunanistan oldu, İtalya oldu. Ve şu an sanırım bu yıl yeni ülkelerde bu listeye eklenecek. Tabii biz ülke olarak Avrupa Birliği'nin ruhsat yönetmeliğini özellikle dikkate alıyoruz, takip ediyoruz. Dolayısıyla ülkemizde de şu an buna yönelik yasal bir hazırlığın yapıldığını biliyoruz veya bunun yapılacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla venom bazlı insektisitler bu şekilde artık terminolojide yerini aldı. Hakikaten yeni venomlar bulunmayı bekliyor. Yeni insektisitler geliştirilme noktasında. Ama bu ilk çıkan ürün bir dönüm noktasıydı ve tabiri caizse bir cesaret de verdi Ar-Ge'cilere, bizlere. Biz de Ankara Üniversitesi'nde kısa adıyla MOLEN, Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda biz de ilk bir prototip venom bazlı insektisidi yaptık ve patates böceğine özgü bir insektisitti bu. Tabii çok keyifli de bir süreç. Ar-Ge'nin aslında kendi çok güzel, çünkü araştırma çok güzel. Evet,
çok da zengin bir dünya. 15 aynen. milyon tür zehirden bahsettiniz. Yani inanılmaz.
Ve Türkiye bu anlamda müthiş bir potansiyele sahip. Yani bizim ülke faunamızda çok hakikaten enteresan, ilginç biyolojiye sahip olan akrepler, çıyanlar var, örümcekler var. Dolayısıyla da bu konuda çok zengin bir faunamız olduğu için burada yeni yeni ürünler çıkma ihtimali de çok yüksek. Ama bizim geliştirdiğimiz ürün prototip olarak hakikaten insan şu açıdan çok heyecanlanıyor. Hani nasıl doğada o örümcek, o böceği sokunca böcekte bir paraliz adını verdiğimiz bir adeta ne diyelim?
Donup kalma durumu
evet. Bir felç aslında durumudur. Evet. Çünkü merkezi sinir sistemi, akabinde kas sistemi felç oluyor. Biz de bunu üretip böceğe verdiğimiz zaman yarım saat içerisinde aynı durumu gördük.
Evet. Peki şimdi bir prototip olarak ürün ortaya çıktı dediniz. Evet. Bir seri üretime geçilecek mi? Bunun için yapılan çalışmalar var mı? Daha da önemlisi, Tarım Bakanlığı biyolojik mücadele desteği veriyor mu? Onu da merak ettim. Araya da o soruyu sıkıştırmış olayım.
Evet. Tabii bir ürünün prototip olarak üretilmesinden sonra üretimden önce, yani kitle üretiminden önce ruhsat alması ve bu ruhsatın altında da bir şekilde pek çok testin yapılması gerekiyor. Bunların bir kısmı çevresel testler, bir kısmı sağlıkla ilişkili, bir kısmı da etkinlikle ilişkili testler. Bu biraz kolay bir süreç değil. Dolayısıyla olayın bir boyutunda bunlar var. Diğer bir husus yasal düzenlemeler. Bunlar tabii yeni nesil insektisit olduğu için bakanlığımızın mevcut şu an ruhsat yönetmeliğini buna göre aranje etmesi,
tekrar düzenlemesi gerekiyor.
Yapması gerekiyor. Bu tabii çok yeni olduğu için şu an süreç şu an daha yeni aslında bir nevi başlamış durumda, ama bu konuda bakanlığımızda çok yakın çalışıyoruz. Gerek Ar-Ge birimleriyle, gerek yönetimsel birimlerdeki meslektaşlarımızla. Dolayısıyla bu konuda da olumlu gelişmeler olacağına inanıyorum ilerleyen süreçte. Diğer taraftan tabii bakanlığımızın biyolojik mücadele uygulamalarında kesinlikle çok önemli bir desteği olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin yeşil mutabakata 2021 yılında resmi gazetede çıkan yönetmelikle bir şekilde taraf olması, bir şekilde kimyasalların azaltılmasından da alternatif stratejilerin kullanılmasını gerektiriyor. Burada da biyolojik mücadeleye bakanlığımız kesinlikle destek veriyor.
Şimdi son olarak ekibinizdeki kişileri de sayalım mı? Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz onlara da.
Evet.
Tüm emekleri için.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii gerek MOLEN'de olsun, gerek ziraat fakültelerinde, üniversitelerimizde pek çok çok gerçekten hırslı genç meslektaşımız, öğrencilerimiz var. Bizim laboratuvarımızda da hakikaten bir gün sizleri de davet etmek isteriz. Çok heyecanlı genç arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Sayı gittikçe de artıyor. Bu açıdan da çok da memnunuz bilime, çünkü o heyecanın duyulması, bilime olan ilginin artması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ve ülkemizin yaşamış olduğu çeşitli sorunların, hastalıkların, işte tarımda yaşadığımız problemlerin çözümünde bu genç arkadaşlarımız hakikaten müthiş bir özveriyle çalışıyorlar. Tabii ekip devamlı genişlemekte, onun için tek tek
zor olacak biraz galiba. Biz tüm ekibinizdeki arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederiz. Neticede insanlık için yapılan çalışmalar söz konusu. Son olarak hemen son dakikaların içindeyiz. Sayın Ferizli'ye dönmek istiyorum. Türkiye'nin bir Avrupa Birliği vizyonu var ve Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat stratejisinden bahsettiniz. 2021 yılında Türkiye'de buna uyumlu olarak bir eylem planı gerçekleştirdi. Bu noktada Avrupa Birliği araştırma fonlarından destek alındı mı? Ufuk Avrupa gibi çalışmalar, programlar var. Onları da dinleyelim son olarak.
Şimdi tabii Avrupa Birliği'nin bu yeşil mutabakatına Türkiye'nin ticareti ve komşu olması ve aday ülke olması sebebiyle Türkiye'nin de bir şekilde uyması gerekiyor. Burada ilk başta tabii ki yasal mevzuatlar ve araştırmalar yapılacak. Ama ben bir örnek vermek istiyorum.
Evet, çok güzel.
1996 yılında Montreal Protokolü imzalandı tüm dünyada. Ozon tabakasını incelten maddelerin yasaklanmasıyla ilgili. İlk başta imzalandığında işte birçok ülke zorlandı, ne yapacağız diye. Ozon tabakasının o incelmesine sebep olan kullanılan gazların yerine alternatif geliştirmeyle ilgili. Türkiye'de bu anlamda bu tabii ki taraf bir ülke olduğu için burada kullanılan CFC klorofluorokarbon içeren bazı gazlar vardı buna sebep olan ozon tabakasının incelmesine. Bunlar örneğin bir depoda bir insekt yani böcek öldürücü olarak kullanılan gazlar ve bir de soğutucularda kullanılan gazlardı. Türkiye bu anlamda 4-5 yıllık bir çalışmayla bu o zor olan protokolün koşullarını yerine getirdi. Dolayısıyla şimdi insekt ya da pest kullanımının kimyasalların azaltılması gibi konular ilk başta zor gelir. Ama çeşitli desteklerle, işte araştırmalarla bunlar belli bir süre sonra gerçekten bir şekilde uyulacak konulardır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tabii kimyasalların ne yazık ki günümüz koşullarında bir kenara itemeyiz. Bunu mantıklı kullanmak gerekir, yerinde kullanmak gerekir. Bunun dışındaki diğer yöntemler işte biyoinsektisitler, Umut Hoca'nın çalıştığı konular, efendim biyolojik mücadele, biyoteknik savaşım yöntemleri gibi ve hepsinin birlikte kullanıldığı entegre savaşım modeli. Bunların azaltılmasında en iyi alternatifler olarak karşımızda durmaktadır.
Evet.
Teşekkür ederim.
Bu nedenle her tür destekten de faydalanılabilir.
Tabii.
Aynı vizyona ulaşmak
tabii
için. Çünkü Avrupa Birliği ile de çok yakın değerlerde olduğumuzdan
evet
bahsettiniz pestisit
evet
kullanımında. Neden olmasın diyelim yine evet bu örneği de verdiğiniz gibi ozon gazına ilişkin. Çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız için ve
biz
bundan sonra da çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz sizlere.
Biz
sağ olun.
Teşekkürler. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son bölümünde stüdyomuzda iki konuğumuzu ağırladık. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Güray Ferizli ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı Direktörü Sayın Profesör Doktor Umut Toprak bizimle birlikteydi ve bize umut verdiler. Kendilerine çok tekrar teşekkür ediyoruz ve gündemde böylece sona ulaşıyoruz.